Sayfa 265. Güçlükle kalkıp sur boyunca aşağı Anemast Kulesi'ne doğru koşmaya başlıyorum. Bu anı, bu korkuyu, bu boğuntuyu daha önce yaşamışlık duygusuyla yokuş aşağı koşuyorum. Arkamda yırtık pırtık giysili esmer kavruk çocuklar. Yokuş aşağı koşuyorum, çocuklar çığlık çığlığa. Caminin önündeki bahçeye dalıp Anemast'a kıvrılıyorum koşarak. Çocuklar daha fazla ilerlemeye cesaret edemiyorlar. İkişe kakışa yokuş yukarı kaçıyorlar. Sesleri giderek duyulmaz oluyor. Kulenin restore edilmiş girişinde aşağıda derin ve sonsuz bir kuyu gibi uzanan zindanın üstündeki basamakta duruyorum. Bir adım daha atsam gözlerimi kapayıp hemen oraya yere çöküyorum. Başım dönüyor. Batan güneşin son ışınlarının kızıllığı kapalı göz kapaklarımdan içeri beynime süzülüyor. Sırtımı güneşte kızıp korlaşmış bin yıllık taşlara dayıyorum. Önümde Haliç ve İstanbul uzanıyor. Aşağıdan surların hemen dışından geçen çevre yolunun gürültüsü geliyor. Yıkık bir Bizans kulesinin değil de bir dağın tepesine tünemiş gibiyim. Kalkıp doğrulabilsem aşağıda dipsiz karanlık bir kuyu gibi uzanan zindanın girişinden geniş mazgal deliklerine uzatılmış ahşap galasın üzerinde yürüme cesaretini kendimde bulabilsem surların bu bölümünü kuşbaşı görebileceğim ama yapamıyorum. Orada çömeldiğim yerden Haliç'in kızaran sularına, karşı sahildeki mezarlıklara, mezarlıklara karışmış, kimliksiz, biçimsiz, karma karışık taş ve beton yerleşmeye bakıyorum. Çocukluk kabusum, arkamı dayadığım taş duvarın altındaki dipsiz zindan kuyusunun dibinde duruyor. Kuyuya ha düştüm, ha düşeceğim. Ama düşmüyorum, uyanıp kurtulamıyorum da. Güneşin son ışınları, son kızıllık kayboluyor. Akşamın habercisi bir yel, usul usul esmeye başlıyor. Korku ve panik yerini yavaş yavaş gevşemeye, tatlı bir uyuşukluğa bırakıyor. Bilahernai Sarayı'nın asma bahçelerle uzanıp aşağıda Haliç'e kavuşan teraslarını düşünüyorum. Üzerlerinde batıdan gelen gezginleri, doğunun görkemiyle büyüleyen sarayların, kutsal emanetleri saklayan tapınakların, nadide kuşlar, ağaçlar ve bitkilerle bezeli bahçelerin bulunduğu kat kat teraslar. İmparatorun fethettiği 300 kentin adının duvarlarına altın harflerle ve altın yaldızlı tesliplerle yazıldığı kabuş salonları, Erguvani ipek harmanları bürünmüş soylular ve aşağıdaki zindanlarda gözlerine mil çekilerek ölüme terk edilmiş başka soylular. Daha 1000 yıl bile geçmemiş üzerinden. Birkaç bizantolog ve meraklı turistten başka kim hatırlıyor bunları? Kimin umurunda? Neden umurunda olsun? Saray kalıntılarının üzerine kurulmuş teneke damlı, naylon saçaklı, önlerinde pembe beyaz hatmiler açan sefil kulübelerle, saraya çıkan yokuşların iki yanındaki küçük yoksul evlerde, sur kovuklarında barınan şu insanların ne haberi var Bülahernai'de yaşananlardan? Şu camilerde, mescitlerde namaza duranlar, 1000 yıl önce aynı yerdeki kiliselerde, manastırlarda hangi tanrıya yakarıldığını düşünüyorlar mı? Meryem Ana'nın uzun siyah çarşafını bürümüş şu kadınlar, 1000 yıldır burada mı yaşıyorlardı? Ya 1000 yıl sonra? 1000 yıl sonra kim hatırlayacak bugünü, dünü, Bizans'ı, Konstantinopolis'i ve İstanbul'u? Şehrin sur kapılarını kim hatırlayacak? Neden hatırlasın ki zaten? Aradığım kapı birkaç yüz metre ileride Anemast Kulesi'nin altında zindanın hemen yanında olabilir. Kim bilir bugüne adı bile kalmamış kaç kapısı vardı o aşılmaz sanılan surların. Kaç yıkık, unutulmuş, ot bürümüş, kapanmış kapı. Ne anlamı var bütün bunların? Kapının yerini bulduğumda meslek hayatımda birkaç kez yaşadığım doyum ve coşkuyu bir kez daha tadacağım. Sonra hayat daha önce de yaşandığı gibi kendi akışında dingin ve anlamsız sürecek. Bir sonraki coşkuya kadar. Sonra? Çocukluk kabuslarımın dipsiz kuyusunun başında lavanta rengi akşam İstanbul'u usul usul inerken sonranın ardındaki sorudan kurtulamayacağımı, cevabın belki de olmadığını, belki bütün cevapların insanın kendi çözümsüzlüğüne çıktığını anlıyorum. Onu tam o anda gecenin lavanta mavisinin içinden Haliç'e bakan yıkık kale duvarlarının arasından görüyorum. Bir kemerin yanında tek başına dikilen yüksek mermer sütuna dayanmış, kıpırdamadan bana bakıyor, varoşların prensi. Derin, sevecenlikle ve çevresinden özür dilercesine bazen böyle adlandırırdı onu. Burada Anemast kulelerinin yıkıntıları arasında uzun boyu, daracık pantolonu, beyaz gömleğiyle daha çok bir Bizans prensinin silüetini çağrıştırıyor. Birbirimize doğru yürüyoruz. Adım adım, ağır ağır. 1000 yıl önce de böyle yürümüştük. Dost muyuz, düşman mıyız? 1000 yıl önce dost muyduk, düşman mı? İmparatorluk armasını hangimiz taşıyoruz? Hangimiz biliyoruz? Çoktan kapanmış Erguvan kapısının sırrını. Birbirimize doğru yürüyoruz. Ağır ağır, kararsız. Beni izlemiş olmalı. Neden peki? İstediği zaman buluşabilir, görüşebilirdik. Rakip değiliz, bunu biliyordur. 1000 yıl önce rakip miydik? Hangi manastıra kapatılan, hangi prensesti sevdiğimiz, hangi iktidarı paylaşamıyorduk? Kafamda görüşümü engelleyen müthiş bir karıncalanma, zaman, mekan, gerçeklik şaşması. Sıcaktan mı? Sıcaktan. Bir de çocukluk kabuslarımın dipsiz kuyusunun başında durmakta. Selam diyor. Sizi izliyordum deminden beri. Beni tanıdınız mı Bay Teo? Tabii diyorum, biraz şaşkın. Nasıl tanımam? İstanbul'un sıcağı pek yaramadı size galiba. Titriyorsunuz Bay Teo. Şuraya, şu mermer basamağa oturun isterseniz. Bir sigara uzatıyor. İçmiyorum diyorum. İlgili görünüyor ama alaycı bir hali var. Sigara içmem diye tekrarlıyorum. Sanırım dediğiniz gibi sıcak çarptı. Nem oranı yüksek, basınç yapıyor. Derin, eskiden kalma bir kapıyı aradığınızı söylemişti. Buralarda mı? Burada da olabilir, başka bir yerde de. Zaten sadece el yazması şiirlerde adı geçen gerçekliği kuşkulu bir sur kapısı. Bilinen kaynaklarda bu kapıya hiç atıf yok. Ne yok yani? Bu kapıdan söz edilmiyor demek istemiştim. Atıf denmez mi? Belki denir ama eski Türkçe, biz anlamayız. Bizim bilmediğimiz sözcükleri sizin bilmeniz garip değil mi? Böyle bir kapı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz Bay Teo? Bunun inandırıcı bir hikaye olduğunu mu sanıyorsunuz? Evet, inanıyorum. Mete'nin yardımıyla daha önce ulaşamadığım bazı kaynaklara ulaştım. Tanırsınız, Profesör Mete Ünsalan'dan söz ediyorum. Yeni ipuçları buldum. Evet, kapıyı bulacağıma inanıyorum. Bulamayacaksınız Bay Teo. Çünkü o kapı sizin istihbarat örgütlerinizin şifreli dosyalarından başka bir yerde yok. Şimdi sesi buz gibi. Ürperiyorum. Titrediğimi kendim de fark ediyorum. Burada bulunması rastlantı değil. Beni izlemiş. Ama neden? Ne zamandan beri? Birilerinin beni kandırdığını mı söylemek istiyor? İstihbarat örgütleri, şifreli dosyalar. Bütün bunların anlamı ne? Evinize dönün Bay Teo. Buralar tekin değil. Kapının burada olmadığını siz de biliyorsunuz. Gidin başka yerde arayın kapınızı. Go home. Evinize dönün. Evime dönmek. Evim neresi? Where is home? Midem bulanıyor. Ateşimi yükselmeye başladığını anlıyorum. Ürpermem, titremem bu yüzden. Tıpkı çocukluğumdaki gibi. Serinlik getirmeyen bir akşam yeli vücudumda dolanıyor. Kulağımda babamın sesi. Onlar geldiğinde biz 2000 yıldır buradaydık. Biz kimiz? Şifreli dosyalar, Erguvan kapısı, animas zindanları. Erguvani'den lavanta rengini, sütlü maviye, ışıklı laciverde dönüşen akşamın içinde kaybolan şehir. Aşağıda bitmez tükenmez akşam trafiğinin uğultusu. Stop lambalarının kızıl ışığından bir masal yolu. Çocukluğumda hasta olup da şımarma hakkı kazandığım zamanlar, başımı annemin göğsüne gömerek dinlediğim masallardaki billur köşke çıkan ateş topundan merdiven. Oradan sadece iyiler geçebilir, sadece iyiler çıkabilir billur köşke. Evim burası diyorum sayıklar gibi. Evim burası. Evime döndüm ben. Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor. Gömleğim terden vücuduma yapışmış. Alev alev yanıyorum. Kırık mermer sütunun önüne çöküp sırtımı sıcak taşa dayıyorum. Zindanın dipsiz kuyusuna götüren basamaklar hemen arkamda. Evim burası. Burası diye tekrarlıyorum kendi kendime. Ve bu sözlerin kafamın içinde ne Türkçe, ne Rumca, ne İngilizce hiç konuşmadığım, duymadığım ama en iyi bildiğim bir dilde kendi iç dilimde yankılandığını fark ediyorum. Evim burası, tam burası. Belki zaman yanlış ama yer doğru. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Şifreli konuşmaları sevmem. Evim burası değil. Go home, uzaklaş buralardan. Derini ve kadını izlemekten vazgeç. Ne bulacağını, nereye ulaşacağını sanıyorsun. Neyin peşindesin? Kapının ve kendimin peşindeyim. Kimseyi de izlemiyorum. Kahkahalarla gülmeye başlıyorum. Kendimi yadırgıyorum. Hiç böyle gülmem ben. Gitgide yükselen ateşten olmalı. Çocukken de böyleydim. Bademciklerim en çok sıcak yaz günlerinde şişer, yazın ortasında soğuk algınlığı olurdum. Ülküyü özlüyorum. Ona sığınmaya ihtiyacım var. Alnıma buzlu, sirkeli bezler koyarak bir şeyler anlatsa bana, kurumuş dudaklarımı ıslatsa, su verse, ne dedi, ne dedi, demin bu varoş çocuğu, kadını izlemekten vazgeç mi dedi. Kime kadın dedin sen diyorum. Çocukluğumdan, kule dibinden, Kasımpaşa'dan hatırladığım kabadayı bulgusuyla. Şaşırıyor. Şaşırdığını duraksamasından, surları ve kuleyi aydınlatan sarı ışıkta büsbütün yakışıklı ve gizemli görünen Bizans prensi çehresindeki kararsız çizgilerden, güvensiz bakışlardan anlıyorum. Açık sözlü olsam, dostluk göstersem, güvenini kazanabilirim belki. Ama halim yok. Ayrıca onu sevmiyorum. Ülkü demek istedin herhalde. Ülkü benim arkadaşım. Kimsenin emriyle kimseden uzak duracak değilim. Bana sorarsan asıl sen uzak dur derinden. O ilkel paranoyak örgütlerinizin sandığı gibi ajan olsaydım da sizleri izlemezdim. Değmezdiniz buna. Benim evim, toprağım burası. Sizler geldiğinizde biz 2000 yıldır buradaydık. Sayıklar gibi konuşuyorum. Kafamın içinden, alnımın orta yerinden sıcak yağmurlarla yüklü bulutlar geçiyor. Bir an, kısacık bir an, delikanlının tehlikeli olabileceğini düşünüyorum ama umurumda değil. Yarı karanlığın içinden birkaç gölge yıkık kale duvarlarına yaklaşıyor. Pervasız bir cesaretle altlarında Anemas zindanlarının derinliklere uzanan dar galasların üzerinden geçip dev mazgal deliklerinin içine oturuyorlar. Harabelerin kuytusunda tiner çekmeye gelen çevre çocukları olmalı. Biz dediğin kim, siz kimsiniz bilmiyorum. Karanlık bir adamsın. Anlattığın hiçbir hikaye gerçeğe benzemiyor. Bizi, beni öğrenmek zorunda bırakma. Bir daha tekrarlatmadan git buralardan. Teo musun, nesin? Başını, başımızı belaya sokma. Dostun olduğunu söylediğin insanları içinde daha iyi olur böylesi. Bir daha karşılaşmayalım. Şimdi ayrıl hemen buradan. Taksi bulmana yardımcı olurum. Buralar geceleri tekin değildir. Tinerciler, esrarcılar gelip yerlerine tünediler bile. Yerimden kalkmama yardımcı olmak için elini uzatıyor. Vay anasını, ateş gibi yanıyorsun. Gerçekten hastasın. Hemen evine git. Uzattığı eli nazlanmadan tutuyorum. Artık kızmıyorum ona. Hatta gözüme sempatik görünüyor. Bir taksi bulsak iyi olacak. Bu arada neden beni izliyordun sen? Görevli miydin? Çok soruyorsun Bay Teo. Keselim artık. Unutma, kaybol buralardan. Geldiğin yere dön. Bir adım daha atmaya mecbur etme beni. Kapı falan yok. Olsa da bir insan hayatına değmez, öyle değil mi? Git, başka yerlerde başka kapılar ara. Kapı var, diyorum sallana sallana yürümeye çalışırken. Kapı var. Kapı benim evime açılıyor ve ben kapıyı bulduğum zaman evim neredeyse oraya döneceğim. Sıcak yaz. Sıcak bir sonbaharı haber vererek geçti. Turgut Ersin'in o günlerde çok tartışılan bir yazısının başlığıydı Sıcak Yaz. Ülkü bana da okutmuştu. Hükümetin koğuş sisteminden hücre tipi hapishane sistemine geçme hazırlıklarını eleştiriyordu anlayabildiğim kadarıyla. Ülkü bunun ne anlama geldiğini anlatmıştı. Sağ ama özellikle de sol radikal hareketlerin hapishanelerde örgütlenmelerinin, güçlenmelerinin dışarıyı içeriden yönetmelerinin önüne geçmek istiyorlardı. Geçen yıl İstanbul'a ilk ayak bastığım gün Metin'in tanıştırdığı ünlü köşe yazarı yazısında hem şiddet yöntemlerine başvuran örgütleri hem de insan haklarını hiçe sayarak hücre tipi hapishanelerde tecrit politikalarında ısrar eden devleti ve hükümeti eleştiriyordu. Konu bana tümüyle yabancıydı. Mahkumların tek kişilik odalarda kalmaya neden itiraz ettiklerini anlayamıyordum. Bir koğuşta yaşamaktansa hücreyi tercih edeceğimi söyledim ülkeye. En azından insan kafasını dinler, hayatını bir sürü yabancı ile paylaşmaktan kurtulur dedim. İçeride öyle düşünülmez dedi. Şimdiki aklımla, şimdiki yaşımla bana sorarsan ben de koğuştansa tek kalmayı yeğlerim. Ama onlar farklı. Onlar tek değiller. Bağımsız değiller. Onlar büyük bir organizmanın hücreleridir. Örgütün parçalarıdır. Kendilerini öyle hissederler. Örgütün diğer üyeleriyle tamamlanırlar. Onlarla birlikte solurlar. Ben de örgütlerden geliyorum. Bilirim bu ortamları. Sadece siyasal değil, felsefi, etik, psikolojik bir sorundur bu aynı zamanda. Bireyin özgürlüğünün ne anlama geldiğinin sorgulanmasıdır. Siyasal geçmişiyle ilgili konuları konuşmazdık. O yaşam parçasını bizi ayıracağını, uzaklaştıracağını, büyüyü bozacağını bilirdik. Sadece Umut'u anlatmıştı bana. Olayları değil, acısını, suçluluğunu, pişmanlığını. Onu bir oğlu sever gibi sevmeyi, ona sahip çıkmayı, korumayı, yaşatmayı beceremedim demişti. Onu öldürdüler. Bu ölümde benim de payım var. İnançlarını paylaştığını sanıyordum. Sen de aynı ideallere sahip değil miydin? Ne acı. Bunu bile tam bilmiyorum. Ne kendiminkileri ne de onunkileri. O ideal dediğin şey, büyük ütopyamız hala yaşıyor yüreğimin ve kafamın bir yerinde. Ama asıl olan oraya varış biçimiydi. En önemlisi de inancımızdı. Artık ütopyaya varılamayacağını biliyorum. İnancım yok. Umut, silahlı sol radikal örgütlerden birinin militanıydı. Yerini onların arasında seçmesinin nedeni, onu terk etmiş olan ana babaya duyduğu tepkiydi sanırım. Öfkesini ve tepkisini bizim çizgimize yöneltmişti. Daha devrimci, kökten devrimci olarak bizi ezmek, aşmak istemiş. Belki de, kim bilir. Onu yanında tutmayı, kör isyanla devrimcilik arasındaki farkı, ütopyayı gerçekleştirme umudu ve inancıyla bağnaz imanın, müritçe bağlılığın arasındaki ince ayrımı göstermeyi beceremedim. Çok kederli göründüğü bir başka gün, bunun psikolojideki yeri nedir bilmiyorum demişti. Belki saplantı, belki şizofrenik bir durum ama Umut'un ölümünden beri sanki beynimin içinde bir başka düşünce katmanı açıldı. Hani notalar Porte denilen beş çizgi üzerine yazılır ya, o günden beri benim, bütün düşüncelerim, söylediğim her söz, her duygum, her düşüncem, her anım, Umut'un ölümünün üstüne yazılmış gibi. Her şey, her duygu, her olay Umut portesindeki yerine göre tınlıyor. En neşeli, en doğal göründüğü anlarda bile onun hep bir başka katmanda yaşadığı izlenimle kapılmamın nedenini o zaman kavramıştım. Sanki geçmiş yoktu. Geçmişini uzak bir yerde bırakmış, bir yaşamdan başka bir yaşama atlamıştı. İki yaşamı arasındaki tek köprü, o porte diye adlandırmaya çalıştığı tanımsız şey, oğlunu kaybetmenin, hayır kaybetmenin değil, hiç bulamamış olmanın çaresiz pişmanlığı ve kederiydi. Beyler Bey'i sırtlarında Koruluk'taki eski ahşap köşkü aramaya gittiğimiz Eylül gününü hatırlıyorum. Babam İstanbul'u terk ederken alelacele yok bağısını elden çıkarmıştı orayı. Arkada bırakırsak bir punduna getirir el koyarlar. Hazineye geçer. Milli emlaki daha bilmem nereye intikal eder. Her ne kadar adalet mülkün temeli ise de gavur malına hukuk işlemez. En iyisi her şeyi satıp savmak demişti. Koru'daki köşk geçen yıl İstanbul'a ilk geldiğim günden beri aklımdaydı. Ama ayaklarım gitmiyordu bir türlü. Ahşap köşkü, gölgeli serin bahçeyi, erguvanları, sarı pompon gülleri sarılı kamelyayı, birkaç parmak suda yemyeşil yosunların ve papirüsü andıran su bitkilerinin arsızca boy attığı yapay kayalı havuzu, kenarındaki rengarenk cüceyi ve tabii çocukluğumu yerinde bulamamaktan korkuyordum. Koru'daki köşkün, gerçek İstanbul'da da değil, bir masal diyarında geçmiş, mutlu çocukluğumun dokunulmamış, bozulmamış tek ve son anısı olarak kalmasını istiyordum. O gün ılık sonbahar havası ve yumuşacık sarı mavi Eylül ışığı öylesine davetkardı ki çocukluğuma son yolculuğu ülküyle birlikte yapma fikrine karşı koyamadım. Ev Koruluk'un Çengelköy Vadisi'ne bakan yamacındaydı. Tepeye tırmanırken sık ağaçlıklı bir yere kadar otomobille gittiğimizi, bir yerden sonra da yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Akşam üzeri güneş Süleymaniye'nin arkasına doğru inişe geçmiş, ağaçlar arasından tepeye doğru tırmanan, eğri büğrü de olsa asfaltlanmış yolun kenarında durup denize bakınca gerçek olduğunu ancak kanıksamışların inanabileceği bir İstanbul manzarası uzanıyor. Korunun içine ne çok yeni ev yapıldığına şaşıyorum. Ev bile değil, 3-4 katlı çok daireli apartmanlar. Yine de yılların silemediği o bildik reçine kokusu, fıstık çamları, manolyalar, dallarında portakal iriliğinde sapsarı meyveleriyle Trabzon hurmaları, ıhlamurlar, kestaneler, karadut ve cevizler hepsi yerinde duruyor. Dört yol ağzında 3 ulu çam ağacını karşımda bulunca bir çim çığlığı atıyorum. Burası, buradan sola sapacağız, sonra doğru gidilecek, sonra sağa ve yol gibi görünmeyen bir patikadan yokuş aşağı sola. 13-14 yaşlarında bıyıkları henüz terlemiş bir yeni yetme, kibar bir kavalye edasıyla çok genç, çok güzel bir kadının koluna girmiş, Koru'nun yeşil yokuşunu tırmanıyor. Kadın huysuzlanıyor, yoldan ve sıcaktan şikayetçi. İstersen aşağı koşup iskeleden bir araba getireyim anne, diyor oğlan çocuğu. Sana kıyamam, bütün kabahat babanda. Adadaki güzelim köşk dururken bu dağ başından ne anlar bilmem. Şöyle iki insan göreyim diye iskeleye inmek bile iş. Çocuk yol bitmesin, annesi ona dayanarak yürümeyi sürdürsün, işe yaradığını görsün istiyor. Üstelik bahçesinde erguvanlar açan bu köşkü o da çok seviyor. Ama annesini kızdırmamak için bunu söylemiyor. Unutulmuş çocukluğum çam kokulu yokuşu tırmanıyor, 3 ulu çama varıyor. Birinin gövdesinde adım kazılıydı. Hangisinde bulamıyorum. Yüreğim heyecanla çarpıyor. Sola, sonra dümdüz yokuş aşağı, sonra sağa ve yola benzemeyen patikadan yokuş aşağı sola. Küçük taşlarla döşeli gölgelik palikada yürürken annemin ayağı kayıyor. Onu belinden kavruyorum. Çocuk yüreğim pır pır. Biraz ağır çıkalım. Manzarayı serede serede diyor Ülkü. Gerçekten de resim gibi güzelmiş buralar. Hiç görmemiştim. Koruluğun içinde böyle bakımlı, güzel binalar olacağını düşünmezdim. Yokuşu tırmanırken koluna giriyorum. Sağa sapan yolu bulmakta güçlük çekiyoruz. Galiba oraya bir ev yapılmış. Eski yol evin bahçesinin içinde kalmış olmalı. Çengelköy Vadisi'ne doğru inen dar toprak yola sapıyoruz. Burada çocukluğumdan anımsamadığım restore edilmiş ahşap konaklar var. Kapılarında bekçi kulübeleri, üstleri dikenli telle çevrili adam boyundan yüksek duvarlarla korunan bahçe duvarlarının üstünde dikkat köpek yazıları. Çevrede bir sürü bakımsız, terk edilmiş, yıkık ahşap ev vardı. Onları restore etmiş olmalılar. Galiba yolumu kaybettim diyorum, elimi Ülkü'nün omzuna atıp kendime doğru çekerek. Küçük oğlan çocuğu annesinin önden koşup böğürtlen çalılarının ve defnelerin arasında saklanıyor. Anne bir süre sonra telaşlanacak, oğlunu arayacak. Teo neredesin? Teodoraki. Küçük oğlan annesinin sevgi dolu telaşının keyfini yaşayacak. Annesi onsuz olamaz. Biliyor. Annesini seviyor. Hepsi yanılgıydı. Anne onsuz olabilirdi. Kocası gibi, kardeşi gibi onu da bırakabilirdi. Yakışıklı bir hemşinenin pazılı kolları, Apollon vücudu, şehvetli, usta, istekli organı için. Bunu ülkeye anlattığında, hayır bu kadar basit değil diyor. Kendisine tapan ve servete gark eden bir kocaya değil, onu cinsel nesne olarak görecek bir erkeğe, kadınlığını yaşamaya, cinsel doyuma ihtiyacı vardı. Bu yüzden suçlanamaz. Hepimiz duyarız bu ihtiyacı. Kimimiz bastırırız, kimimiz cesurca yaşarız. Kızma ama ben hemşinin kollarındaki annenden tarafım. Biraz gayri ahlaki görünse de. Üstelik annenin hemşinisi olmasaydı sen de benim gibi yaşlı bir kadınla sevişmezdin. Ben kazandım. Orada sağımızdaki ağaçlıklı tepenin üstünde çürümüş, kararmış, yangın izleri taşıyan ahşap evi, kuzey cephesinde boydan boya yükselen kızıl tuğla kaplı bacasından, manolyalardan, Trabzon hurmalarından, erguvan ağaçlarından tanıyorum. Sevinç, şaşkınlık, heyecan. Olduğu gibi kalmış, inanılmaz şey. Bir yol olmalı ama bulamıyoruz. Yamacı düşe kalka tırmanıyoruz. Yerinde bir apartman ya da yeni zenginlerden birinin yaptırdığı görmemiş, zevksiz bir ev bulmaktan korkmuştum. Oysa bir bölümü yanmış, yer yer yıkılmış da olsa evin ruhu yaşıyor. Hatırımda kaldığı kadar büyük değilmiş, ne tuhaf. Alt kat pencerelerinin örümcek ağlarıyla örtülü camları kırılmış. Babamın Safranbol'dan özel olarak getirttiği mermer basamaklarla çıkılan oymalı ahşap kapıyı sökmüşler. Mermer basamaklar yosun bağlamış, kırılmış. Ülkü'yü elinden tutup içeri sokuyorum. Üst kata çıkan ahşap merdivenin bir bölümü yanıp çökmüş. Ama duvardaki yağlı boya meleklerin kanatları seçilebiliyor. Eşyaları götürmüş olmalılar. Belli ki evi satın alanlar burayı fazla kullanmamışlar ya da yangından sonra terk etmişler. Evin sahiplerini bulmak, istedikleri fiyatı verip ne bahasında olursa olsun almak, buraya yerleşmek için inanılmaz bir istek duyuyorum. Erguvan kapısı belki de burasıydı diyorum ülkeye. Burayı mutlaka geri almalıyım. Erguvanları açtığında burada yaşamalıyız. Evin yerinde kalması gerçek bir mucize. Sanki yıllardır dönüp onu bulmamı beklemiş. Bu evi istiyorum. Buraya döneceğim. Güneş çoktan batmış da fark etmemişiz. Evin içine kızıl sarı bir ışık süzülüyor. Bu garip ışığın altında Ülkü'nün silüeti, annemin köşkün odalarında avare ve sıkıntılı dolaşan gölgesine dönüşüyor. Artık gidelim diyorum. Geri döneceğim. Burayı yeniden kazanmaya çalışacağım. O anda Erguvanlı köşke sahip olmayı, Erguvan kapısını bulmaktan daha büyük bir tutkuyla istediğimi fark edip kendime şaşıyorum. Beylerbeyi iskelesine indiğimizde Eflatun hareli alacakaranlık bastırmıştı. Hafif bir serinlik çıkmıştı, ne de olsa Eylül'ün son günleri. Denizin hemen kenarındaki kahvelerden birine oturduk. Sade bir kahve istedim. Sakinleşmeye ihtiyacım vardı. Aslında sert bir içki iyi giderdi şimdi ama camiye yakın diye buradaki kahveler, restoranlar içki veremiyordu. Bu yasağı çıkaranları içimden lanet okudum. Adam masamızda Ülkü bir yandan burası turistik yer, neden içki vermiyorsunuz diye garsona dedişirken bir yandan da çay mı kahve mi içeceğine karar vermeye çalışırken geldi. Eski bir tanıdığı olmalıydı. Yaşlı görünüyordu. Saçları beyazlaşmıştı. Üzerindeki sıradan giysileri inat seçkin bir görünüm vardı. Atilla Bey, ne tesadüf, artık burada mı oturuyorsunuz? Hep aynı yerdeyim. Aslında buraya çok uzak sayılmaz. Ama ben size çok farklı bir yoldan gelmiştim. Denize uzak bir yerde yanılmıyorsam. İstanbul'da yollar her zaman aldatıcıdır. Bizim semt deniz tarafında değil, haklısınız. Denizin tam simetriğinde diyelim isterseniz. Ülkü adamı masaya davet ederken Teo Bizans uzmanı İstanbul'a araştırma yapmaya geldi diyerek tanıştırdı beni. Adam oturmayı ve tanışmaya pek niyetli olmadığını belli eden bir hareketle beni başıyla hafifçe selamlamakla yetindi. Bir şey söylemeye niyet edip de bir türlü söyleyemiyordu sanki. Neredeyse bir yıl oldu görüşmeyeli. Sanırım duymadınız. Neyi? Oğlumu. Yıllar sonra bir karara varmak için dönmüştü. Hayatını burada yeniden kurabileceğine kanaat getirirse kesin dönüş yapacaktı. Öldü. Vurdular. Soruların cevabını hala bilmiyorum. O zaman bir şey oldu. Ülkü'nün bedeninin titrediğini hissettim. Sonra kalktı, adamın koluna uzandı. Acıyı paylaşan iki eski arkadaş gibi kucaklaşacaklar sandım. Öyle yapmadılar. Denize, boğazın karşı sahiline doğru dönüp yan yana hareketsiz kaldılar. Arkaları bana dönüktü ama aynı noktaya baktıklarını sezdim. Sözün çok ötesindeydiler. Konuşma gereğini dili aşmışlardı. Çocuklarının ölümünde onları buluşturan sadece ikisinin bildiği ve benim hep yabancı kalacağım bir sır vardı. Ülkü yeniden iskemlesine çöktü. Adam hiçbir şey söylemeden, arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu ülke çocuklarını yiyor, dedim babamın ve derinin ortak sözlerini anımsayarak. Sen bunu nereden bileceksin? Lanetli bir ülke burası. Şu karşı tepelere de ölüm saracak yakında. Oralarda ölmeye yatanlar da hem kurban hem de cellat rolünü oynayacaklar. Buralardan kaç git Theo. Çok geç olmadan git. Sonra ağlamaya başladı. Gözyaşlarıyla hıçkıra hıçkıra saklamaya gerek duymadan. Onu hiç ağlarken görmemiştim. Bana hiç bu kadar uzak olmamıştı. Bey dediğine göre arkadaşı bile olmayan o adamla paylaştığı sır, sessiz anlaşmaları ve ortak acıları beni tümüyle dışta bırakan, hiç rolüm olmayan bir oyunun düğümüydü. Kadınıma hiç bu kadar uzak hissetmemiştim kendimi. Aynı dili konuşabileceğimizden, birbirimizin ne söylediğini anlayabileceğimizden kuşkuya düştüm. İçimi derin bir umutsuzluk ve hiçlik duygusu sardı. Korudaki eski harap köşk, çocukluğumun yitik cenneti bile umurumda değildi artık. 2. Bunu anlatması zor biliyorum. Kendimi kandırdığımı, hayal kurduğumu söyleyecekler. Ama ben son parça eşyamı da Güldal'ın gece kondusuna yerleştirip çardağın altında kucağımda küçük umutla genç kadının demlediği çayı yudumlarken ne zamandır olmadığım kadar mutluydum. Biraz ötede duvarın üstüne yatmış tembel tembel yalanan Felix'inki gibi katıksız, gevşek bir kedi mutluluğu. Erik, şeftali, elma baharları, dökülmüş mor salkımlar geçmişti. Şimdi kıpkızıl nar çiçeklerinin, pembe sakız sardunyalarının, sarı hareli kadifelerin, gökkuşağının her renginden çiçek açan ipeklerin ve şarabi horozibikleriyle kokulu karanfillerin zamanıydı. Elim çiçekleri iyi gelir diyordu Güldal'ı. Gerçekten de elini değdirdiği çiçekler, bitkiler, küçücük bahçenin bir köşesine diktiği sivri biberler, salatalıklar bir başka oluyordu. Sevgiden diyordu, sevgiden ve özendendir. Canlıları sevgi büyütür, yönlendirir. Lozan'daki hocam araştırma planımı onaylamış bir ön rapor istemişti. Yerleşir yerleşmez çalışmaya başlamıştım. Güldal ne yapacağımı anlamıştı da yaptığımın ne işe yarayacağına bir türlü akıl erdiremiyordu. Bu kadar çalışıyorsun. Buralara bizlere bir faydası olacak mı bari? Örgütten, dernekten gençler geldiklerinde mahallenin bir derdine derman olurlar. Ama gece kondu onarımı, ama belediye zabıtasına dert anlatmak, olmadı gözlerini korkutmak, seracıları, mafyacıları topraklarımızdan kovalamak bir işe yararlar yani. Senin işin verimini, ölme eşeğim ölme. İlla ki ben göremem de şuncağız umut görür mü onu da bilemem. Her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor, anlaşıyorduk. Artık çocuğu bana bırakabildiği için gündeliğe gidiyor, her gittiği evden bir sürü hikayeyle dönüyordu. Hiç bu kadar insan gözlemcisi bir kadına rastlamamıştım. Gün arkamızda batarken, ayın karşı tepelerden doğduğu uzun ilk yaz gecelerinde, ben kocasının köyünden gelmiş biraz buruk, kırmızı şarabımı, o demli çayını içerek çardağın altında sohbet ederken en çok Hüseyin'ini anlatırdı. Sözcüklerinden fışkıran sevgi ve arzu selinin taşkınlığını bir erkeğe hem bedenli hem yürekle duyulan katıksız, koşulsuz aşkın ve sonsuz güvenin gücünü kavramaya çalışırdım. Peki, güzel sevişir miydiniz Güldal'ı? Hani şöyle dolu dolu? Güzel sevişmeden, bedenin yataktan uçmadan, kafan bulutlanmadan aşk olur mu hiç? Tabii güzel sevişirdik. Utanma, sakınma bilmeden. Bir buluştuk mu ayrılamazdık. Sana olmadı mı hiç? Olmadı diyemezdim. Kıkırdayıp, kırıtıp, suskunlukla geçiştirirdim soruyu. Diyemezdim. Çünkü Kerem Ali'nin geceleri geç saatlerde eve geldiğini, bu ziyaretlerin konusunun sadece örgütsel çalışma olmadığını mahalledeki herkes gibi o da biliyordu. Olmadı desem Kerem Ali'ye ayıp edeceğimi düşünürdüm. Bu yüzden Güldalı'ya bile açılmaz, susar, utangaç genç gelini oynardım. Yaz sıcak geçiyordu. Turgut Ersin'in o günlerde bizim buralarda çok tartışılan bir yazısının başlığıydı bu. Ve doğruydu. Mahalleye gelip giden gazeteciler, aydınlar, sanatçılar, sivil polisler, sempatizanlar, dostlar ve düşmanlar artmış, dikkatler tecride direnme kararı alan, örgütlerin güçlü olduğu varoşlara, gecekondu semtlerine, özellikle de bizim tepeye odaklanmıştı. Kerem Ali cezaevlerinin kaynadığını, örgütün zamansız ve hesapsız çıkışları önlemeye çalıştığını, açlık grevleri ve ölüm oruçlarının son çare olarak düşünüldüğünü ama bütün yollar tıkanırsa bundan kaçınılamayacağını anlatıyordu. Şimdi zaman, kamuoyu yaratma, eylem etrafında saygın aydınlardan koruyucu bir çember oluşturma, medyayı yanımıza alma, önümüzdeki günlerde yaşanacak zorlu mücadelenin altyapısını hazırlama zamanıydı. Kamuoyu yaratmanın, halkı, aydınları, gazetecileri, hukukçuları kazanmanın, kurtarılmış tepelerin, varoşların dışındakilere ulaşmanın, küçük dünyamızın dışına taşmanın, hiç de sandıkları kadar kolay olmadığını biliyordum. Babamdan, amcamdan, Cem amcadan, bütün tanıdıklarımdan kalan ilişkileri sonuna kadar zorluyordum ama çoğunlukla sonuç yerine nasihat alıyordum. Üstelik alınan sonuçlar örgütü memnun etmeye yetmiyordu. Turgut Ersin'in yazısı bana göre önemli bir adımdı. Ama Kerem Ali'ye göre dönek bir sol liberalin kaytarmasıydı. O yazıyı yazmaya ikna edebilmek için burundan kıl aldırmayan, sözünü de sakınmayan adama ne çok dil dökmem gerekmişti oysa. Gündemindeki onlarca maddeden sadece biriydi bu konu. Orada Gül Dalı'nın gece kondusunda onlarla birlikte yaşadığımı söylediğim zaman ilgi gösterir gibi oldu. Bu güzel işte dedi. Bu saygı duyulabilecek bir tercih. Ama sizi kullanmalarına izin vermeyin. İşin güçlüğü, haklı bir mücadele ve haklı bir talebin örgüt bağnazlıklarına, şeflerin despotluğuna kurban edilip şiddet yanlısı örgütlerin güçlendirilmesinin aracı haline getirilmesinde. İsyan eden, demokratik haklarını isteyen, onurlarını ve kimliklerini bu mücadelede bulan o insanlara, onların inançlarına saygım var, size de öyle. Ama örgütlere güvenmiyorum. Ölüler üzerinden politika yapmalarından, ölüme sevk ettikleri canların kanıyla beslenmelerinden iğreniyorum. Devlet terörüne, hukuk devleti eksikliğine falan yüklenirim. Ama inanmadığım, saygı duymadığım yöntemlere daha kavukluk yapamam. Onları anlayın yeter dedim. Bizi anlamaya çalışın. Kuşatma altındaki o tepelerde bir başka yaşam sürüyor. Sizin için yazı konusu olan şeyler orada hayatın bir parçası. Sizin için dehşet verici olan orada gündelik yaşam, sizin küçümsediğiniz inançlar, değerler, düşünceler orada hayatın anlamı. Orada her şey tepetaklak. O yüzden de onların doğruları sizin doğrularınız değil. Orada çok etkilenmişe benziyorsunuz dedi heyecanlı, nutkumu tamamlamama fırsat vermeden. Gençliğimde kısa bir süre, şimdi sizin tepelere hakim olan örgütün atası sayılabilecek sol radikal bir yapının militanıydım. Bizler, beyaz Türk, iyi aile çocukları, radikal köylü devrimciliğinden oldum olası etkilenmişizdir. Günahlarımızın kefaretini ödemek için, varsızlık kompleksimizi gidermek için herhalde. Ama sonra yıllar geçer, büyü dağılır ve cesaretiniz varsa sorgularsınız. Gerçeklerle yüz yüze gelirsiniz. Kimliğinizi yitirmiş gibi olursunuz önce, oysa asıl iyiliği olan öteki kimliğinizdi. Tekkeleşmiş örgütler üzerinden, jargonlarla ifade edilen yapma ideolojiler üzerinde edinilmiş sahte bir kimlik. Birden Ülkü'yü hatırladım. Aynı soğuk ve dışarıdan bakış, bilgiliğin, sorgulamanın vardırdığı nokta sanılan, ama belki de tükenmişliğin ve korkun ürünü olan aynı ilgisizlik. Bana tanıdığım birini hatırlattınız. Sizin kuşağın devrimcileri, geçmişleri ne olursa olsun, hangi çizgide yer almış olurlarsa olsunlar, galiba hep birbirlerine benziyorlar. İnançsız, umutsuz ve adamın üstten bakan, sanki siz hala aynı şeylerde mi otluyorsunuz? Gençsiniz, geçer diyen havası sinirime dokunmuştu. Ve kibirli diye tamamladım cümlemi. Zahmet edip bir gelin oralara. Evleri dolaşın. Güldalı ile tanışın örneğin. Dışarıdan değil, iç gözlerle bakmaya çalışın bir kez. Onlar için değil, kendiniz için. İç göz terimini beğendim dedi. Hep iç gözler vardır, doğru. Güçlük de burada zaten. Geleceğini hiç sanmıyordum, o yazıyı yazacağını da. Ama geldi. Tam daha bir sahnelerde açlık grevlerinin başladığı günlerde. Yalnız değildi. Barodan avukatlar, birkaç sanatçı ve gazeteci de vardı yanında. Onu etkileyebilmiş olduğumu, buralara gelmeye, benimle konuştuktan sonra karar verdiğini düşünerek sevindim. Görüşmemizden sonra kendisiyle yüzleşmiş, hesaplaşmış olmalıydı. Gençlik günlerinin çağrısını duymuştu belki de. O coşkuyu, o inancı, insan bir kez tattı mı, sonradan dönse, inkar etse bile etkisinden kurtulamaz. İtiraf etmese bile yaşadığı en güzel, en değerli duygular olarak kalır onlar demişti Ülkü. Biraz hüzün, biraz da özlemli. Sanırım haklıydı. Yazar ve yanındakiler Mahalle Kültür Derneği'nden birkaç kişi ve örgüde yataklık yaptığı kuşkusuyla görevden alınan eski muhtarla birlikte gelmişlerdi. Gözüm Kerem Ali'yi de aradı ama yoktu. Son günlerde pek ortalarda görünmüyordu. Bana bile bazı yeni bilgileri iletmek, kurmaya çabaladığım ilişkiler hakkında bilgi almak, görüşülecek ve yardımlarına başvurulacak yeni adlar önermek, güvenliğim konusunda uyarmak için kısaca uğruyordu. Sanki birbirimizden uzaklaşmıştık, sanki hiç sevgili olmamış gibiydik. Bunun beni rahatsız etmediğini, içimde bir eksiklik duymadığımı fark ettiğimde önce şaşırdım, sonra memnun bile oldum. Yakışıklı, güçlü bedeni, sevişmelerimizin sıcak anısı hala etkileyiciydi. Ama Gül Dalı'nın Hüseyin'ine olan tutkulu aşkını kendi şiirli diliyle anlatmasını dinlerken bazen kendimden bile utanarak Kerem Ali ile sevişmelerimizi değil, Teo ile Turgut Ersin ile sevişmenin nasıl olacağını düşünüyordum. Şu son günlerde bütün bunlar da geride kalmıştı. Gösteriler, basın açıklamaları, polisle çatışmalar, Ankara'ya gönderilen heyetler, aydınların dayanışması hiçbiri sonuç vermeyince ilk ölüm mangaları zindanlarda ölüme yatmışlardı bile. Çevremdeki insanlar sanki kabuk değiştirmiş, sanki başka bir dünyada yaşamaya başlamışlardı. Cemevi, dernek, gece kondular, kahveler, uzun sürecek bir savaşın karargahı mı yoksa yaklaşan bir düğünün gelin evi mi demeli olduklarından farklı mekanlara dönüşürken özel timiyle, polisiyle, sivil polisiyle o ürkütücü insanların tümü sanki işgal altındaki bir yabancı ülkedeymişçesine tedirgin ve kuşkulu dolaşıyorlardı çevrede.